الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين.
Hem odur ki gökleri ve yeri 6 günde yarattı. Bundan önce ise arşı su üstündeydi. Bu kainat yaratması...
Bundan önce değil. Evet. Gökleri ve yeri yarattığı zaman onun arşı da su üzerindeydi. Sudaki hayatiyeti ve canla minel maikülleşeyin hay fevasında hayatiyeti vurgulama alanı. Ve suyun önemi yani aynı zamanda. Hazreti Üstad da şey diyor orada, arş-ı hayat diyor.
Bu kainatı yaratması sizden hanginizin daha güzel iş yapacağını ortaya koymak içindir. Öyleyken sen onlara öldükten sonra elbette dirileceksiniz dersen, o kafirler bunu haber veren Kur'an'ı kastederek bu aldatıcı olma yönünden besbelli bir büyüden başka bir şey değil derler.
Apaçık bir büyü. Evet. Büyüden başka, apaçık bir büyüden başka bir şey değil. Bu mevcut halâzıdaki bu fiziki alem, madde alem. Yoksa zat-ı ruhiyet bu madde alem yaratılmaz. Ezelden değil, sürekli o evsaf, Esma-i İlahisi'nin, sıfat-ı Sübhaniyesi'nin, zat-ı Vahdi'nin ortaya koyma, bir yönüyle, değişik aynalarla kendini temaşa etme, icraat-ı süphaniyede bulunma. Bu deryada bir damladır bu fiziki alem. Yani bunu isterseniz trilyon sene deyin, kehkeşanları iner. Bu deryada damladır yani. Ezelin yanında bu bir damladır. Ezelden bu yana Allah Celle Celaluhu farklı şeyler biz fazla kelime bilemediğimizden dolayı diyoruz. Yani madde diyeceğiz ona, başka şey. Bizim bildiğimiz madde gibi değil. Atom türü şeyler değil yani. Allah Celle Celaluhu. Böyle icraat-ı süphaniyesini sergilemiş ve temaşa etmiş onlar da. Şöyle külle yevmün ve fî şe'en. Buradaki bu günler de sadece bu fiziki alemin günleridir. İşte bunlar jeolojik zamanlar falan diyebilirsiniz. O da kat'i midir değil midir? Yani modern yorumcular bunların üzerinde duruyorlar. Bu altı zaman mevzu üzerinde duruyorlar. Evet. Bunu kabul etmede bir mahsur yok. Fakat ama bu yine bu küre-i arz üzerinde sadece küre-i arza mahsur olarak. Bu fiziki alem, madde alem, atomlar alemi oluyor o. Evet, bu bir devir sadece. Bu devir bitecek, işte başka bir aleme gideceğiz. Mahiyetimiz ne olacak bilemiyoruz yani. Bizim bir cevherimiz alınacak. Bunu da modern yorumcuların şeyiyle. Böyle kozmik enerji insan mahiyetindeki, insan tabiatındaki. Bunu Hacı Zeynep sözüyle, zayıf hadis ama Hacı Zeynep sözüyle Hazreti Üstad da ona 29. sözde işaret ediyor. O sözde ifade edilmiş olabilir bu. Bu şeyde o Budistler filan da öyle diyorlar. Mesela kuyruk sokumunda işte bir kozmik enerji var. Oradaki o meditasyon lafına, mesela sen o kainattaki hakim kozmik enerjiyle münasebete geçme şeyini sağlıyor. Yani o meditasyon lafına diyorlar. Yani bu yorumlar size bir fikir verebilir de bu mevzuda. Fakat bunlar sahibi şeriattan böyle referans olmadığından, buna tesletmediğinden bunları kabul etmek doğru değil. Olduğu gibi kabul etmek. Bunları kabul etmek aynı zamanda o yöntemi kabul etmek olur. Fakat size bir fikir verebilir yani bunlar. Mesela bir fikir verebilir bunlar. Allah Celle Celaluhu neyse, elle tutulmaz, gözle görülmez o. İlk icabında yoğunlaşmış bir enerji olabileceği gibi aynı zamanda gen olabilir. Bütün insanların genleri bir üstlüğü doldurmaz diyorlar bunlar. Bunlardan sizi orada yeniden inşa edeceğiz. Siz olacaksınız. Yani bunun en güzel misalini rüyalar teşkil eder. Yani rüyalarda insan hiç uyanmasa işte sürüp giden bir hayattır orada. Hatta geriye dönüp cismaniyete tesir edecek şeyler olur. Yani bir şey yersiniz, karnınız ağrır. Burada bir şey yaparsınız, kalkar abdest alırsınız. Yani bunlar cismaniyete dönüyor, geriye dönüyor. Yani oradaki şeyler devam eden bir şey. Bu bir misal teşkil edebilir. Şimdi ona benzeyebilir bu. Onun için وَوَلَّذِي يَتَوَفَّقُمْ بِالْلَيْلِ diyor Allah. وَيَعْلَمُ مَجَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ diyor. Geceleri yatarken sizi vefat ettiriyor. Yani bir manada Hazreti Pir de ölümün arkadaşı diyor uykuya yani. Bir yönüyle uykuya girdiğiniz zaman da bir manada ölüyorsunuz. Farklı bir aleme giriyorsunuz. Alemi şehadete kapanan gözler alemi kaybı, alemi misali açılıyor. Alem berzah açılıyor. Ve misali levhaların temaşasıyla bir hayat sürüyorsunuz. Bu bir misal teşkil edebilir. Öbür tarafta siz inşa edileceksiniz. Farklı bir mahiyette. Öyle bir mahiyet ki bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Miraç'ta Cenab-ı Hakk'ın lütfettiği o vücudu mevhibe-i Rabbani, vücudu çavidani, Hazreti Üstad'ın ifadesiyle vücudu necmi nuranisi şehrine gelebilir. Yani herkes öyle olabilir. Dolayısıyla da aynen bak ne güzel şey bu. Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta bütün gökleri ve yerleri, yani diyelim ki şu sizin Samanyolu Kehkeşan bir gök deyin bunu. Bir gök. İşte oraya gidiyor yani orada. Onun üstüne çıkıyor, ikinci kat göğe gidiyor. Yani onun bağlı olduğu ayrı bir kehkeşana gidiyor. Burada Hazreti Mesih ile karşılaşıyor. Bir başka bir kehkeşana gidiyor, orada karşılaşıyor, onunla görüşüyor. Bir kehkeşana gidiyor, onunla altıncı kat semada Hazreti İbrahim ile görüşüyor. Ve sonra Hazreti Adem ile görüşüyor orada. O evlatlarının işte ervahın der o. Günahkarlara bakıyor ağlıyor. Sevaptar olanlara da bakıyor. Onlar da seviniyor. Yani bütün bunlar. Şimdi demek ki o vücudu cavidaniyi, vücudu rabbaniyi bir insan kazanınca o seviyeye gelince işte böyle olabilir yani orada. Öbür alemde insan böyle olur yani. Bütün kevni mekanları 5 dakika içinde böyle görebilir. Şimdi bunu siz bu böyle sakil, kesif, aynı zamanda çekimlere bağlı, sürtünmelere bağlı, zavallı, perişan, derbeder bir vücut içinde bir vücuda bağlı olarak müteala etmeniz doğru değil yani. Çok farklı bir şey. Böyle bir şey vaat ediliyor ama ne hoş şey bu yani. Bir anda böyle bir temaşagâhtan bakıp da sadece mahdut bir yeri görme demek değil bu yani. Nereyi görmek istiyorsanız hemen orada o vücudu cavidani ile tecelli ediyor. Zaten ervah böyle yani. Yani Hazreti Cebrail için Üstad buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurundayken aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın huzurunda kim bilir daha kaç yerde aynı ile. Çünkü nuranilerin aynı diyor. Orada esas şeyleri neyse o fonksiyonun hepsini eda eder. Meseleye böyle bakmak lazım. Bu meseleyi böyle ele almayanlar, o büyük müfessirler bile çok tekellüflere girmişler. Çok tekellüf. Bilmiyoruz ki maşetüm halkası muhatiyolar diyor Allah halkan Hüseyin. Ma üşidikum ile ma ahruku ba'du. Ben şimdi bundan sonra yaratacağım şeylere de şahit kılmadım yani. Şahidi ezeli o. Şahidi ezeli. Ona onun ilmine bırakmak lazım. Ve bu meseleye bu şekilde yaklaşmak lazım. Ben Hazreti Fakhreddin Razi bu mevzaki mütealasını hatırlayamadım. Bakmışımdır ona çok da. Fakat zannediyorum o muhakkik bir insan. Rasyonel bir insan. Aynı zamanda tabip olması itibariyle biraz da böyle tecrübi şeylere açık bilenlerden birisidir. Ama Hamdi Yazır'ın bu mevzaki mütealalarını şeylerin ortaya koyduğu şeyleri müteala etmemizi tavsiye ederim ben şahsen. Benim dediğim gibi demezdi o da. Haklı yani. Ama o yani onun dediği şeylerle bu acizane denen şeyler arasında bir muvaffakat bulabiliriz.
Hocam, kiramcıların biraz devrin kültürüyle şartlara göre meseleleri biraz o şekilde sunduğunu
evet. Maalesef diyorum tabi. Şimdi esas maalesef denecek şey nedir? Onlar böyle dediklerinden dolayı bizim de böyle dogmatik bir mülaza ile onların dediklerine bağlı mütalada bulunmak, esir olmak, duygularımızı esir etmek işte o yönüyle maalesef. Yoksa onlar kendi dönemleri itibariyle denemeyecek şeyleri demişler.
Peygamberlerin Kur'an'da anlatılan mucizeleri ulaşılabilecek en münteha nokta insanlar teşvik etmektedir. Mesela İsa Aleyhisselam ölüleri diriltmesi Musa Aleyhisselam'ın asası gibi. Acaba Nuh Aleyhisselam'ın gemisi bugünkü yapılan gemilerin daha fevkinde midir? İzah edebilir misiniz? Evet, daha fevkindedir. Kardeşimiz bir meseleye vukuf içinde soruyor. Peygamberani izam maddi manevi beşer hayatında bizim tabirlerimizle rehber ve rehnuma. Biz daima yürüdüğümüz yolda ellerinde meşaleler onları görmüş, bu şehrah-ı azimde onların arkasında yürümüşüz. Tıp noktasında Seyyidina Hazreti İsa Mesih meşaleyi eline almış gitmiş. Belli bir noktaya dikmiş ve sonra dönmüş bütün etibbaya seslenmiş. Sesinden şunu duyuyoruz. Vakıa Efendimiz'den intikal ediyor bunlar. Diyor ki ey beşer, yeryüzünde Allah'ın vaz ettiği her derdin dermanı vardır. Efendimiz'den söz şu tonla anlatılır. مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ دَاً اِلَّا اَنْزَلَ بِهِ دَوَاً تَدَاوَوْ يَا اَيُّهَا النَّاسِ Ey insanlar tedavi edin. Allah bir hastalık koymamıştır ki karşılığında aynı zamanda ilacını da yaratmış olmasın. Binaenaleyh uğraşın, durmadan uğraşın. Kanserden mi, cüzamdan mı endişe ediyorsunuz? Tifodan mı endişe ediyorsunuz? Veremden mi korkuyor ve ürküyorsunuz? Allah yeryüzünde ihzar ettiği eczane-i kübrasında bu hastalıkların ilaçlarını hazırlamıştır. Yer yer ilim ve teknik mecmuaları bunları neşrediyor. Araştırsanız her hastalığa derman bulacaksınız. Fakat bütün hastalıkların sonunda ölüme derman bulma meselesi. Dünya ölümlü dünya olduğu için alâ külli hâl insanlar ölecek ve kimse kalmayacaktır. Fakat büyük bir zatın ifadesi içinde Hazreti Mesih ölüleri ihya etme mucizesiyle zuhur ettiği için bir bakıma onun mucizesine benzer İlim içinde de bazı şeylerin yapılabileceğini işaret etmektedir. Şu sözle, hatta ölüme bir nevi hayat rengi verilecektir. Bu nasıl olacaktır şimdi bunu bilemiyoruz. Fakat ben bir misalle şimdi olup biten hadiselerden size bir fikir vereyim. İleride değişik şeyler de olabilir. Onulmaz zannedilen kanserliler şimdi donduruluyor, tahcir ediliyor. Belli buzdolaplarına, bilemiyorum nerelere, ne derece soğuk yerlere koyuyorlar veya nasıl donduruyorlar. 2000 senesinden sonra şayet bu hastalıklara ilaç elde edebilirlerse çıkarıp yeniden onlara hayatlarını iade edip tedavi etmeyi düşünüyorlar. Ölmeden bir bakıma nebati bir hayat durumuna getirme gibi bir şey oluyor. Şayet mesele bu ise, bu suretle bir bakıma ölüme bir nevi hayat rengi vermek belki mümkün olacak. Yani Allah'ın inayetiyle, kuvvetiyle esbab-ı adiyeye tevessül edilecek ve böyle onulmaz zannedilen bir kısım şeyler ileriye matuf, efendim, bir hüviyet verilecek, muhafaza edilecek. Sonra ilacı bulununca tedavi yoluna tasaddi edilecek, muhalecede bulunacak. Allah ömrü olduğu kadar yaşatacak ve yine ölecektir. Ama bütünüyle ölüme çare bulmaya gelince bunu etibba da biliyor, hekimler de biliyorlar. Hayat şöyle de olsa, böyle de olsa bir noktada sona eriyor. Vaka bir kısım söylentiler var. Işık hızının üstünde bilmem ne olursa insanlar ölümü geriye doğru sayacak falan. Gelsin ve görelim. Bu bir. İkincisi Hazreti Musa'nın mucizesini anlatıyor bilerek kardeşimiz. Elindeki asa canlı hale geliyor ve sihirbazların sihirlerini, göz bağcılıklarını yutuyordu. Bu da ayrı bir şeydi. Nuh Aleyhisselam'ın gemisi. Acaba diyor, şimdiki gemicilik çok ileriye gitti. Yelkenler vardı. Ondan sonra pervaneli şeyler oldu, kürekler filan. Ondan sonra motorlar kondu. Şimdi atom deniz atları var, atomla işleyen gemiler var. Ve buzulların altından geçiyorlar kutuplardan bunlar. Hazreti Nuh'un gemisi bunun önünde miydi? Evet, bunun önündeydi. Zira Hazreti Nuh gemi yaptığı zaman vaka bazı kimseler Kur'an-ı Kerim'in ayetinden lefaretten Nuh, bazıları esas yerden kaynayan su, gökten gelen su ve denizin suyun içinde yüzmesi, kaynayan fırın ve tandır o idi diyorlar. Bazıları ise diyorlar ki burada bir işaret var. Hazreti Nuh'un gemisi buharla işliyordu. Buhar tam formuna girince vapurda yürüyordu. Ama buna ayette bir sarahat yoktur. Şayet bu doğru ise şimdiki gemilerden çok ileride, o zaman böyle bir şeyin yapılması peygamber mucizesidir. Hazreti Nuh'un gemisi Bismillahi mecraha ve mursaha ile yürüyordu. Onun hareket etmesi ve durması Allah'ın adıyla oluyordu. Yani nasıl ilaç sürmeden Hazreti Mesih elini gezdiriyordu, onun maddelerde iyi oluyordu. Elini uğradı, her yer şifaya buluyordu. Ölüye sesleniyordu, kum biiznillah kalkıyordu. Hayata mazhar oluyordu. Aynen öyle de. Vapur bir doruğa yükseliyordu. Hazreti Nuh Seyyidina Allah'ın izniyle dur diyordu. Bismillahi mecraha, bismillahi mürsaha. İrsası yani durması, demir alması Allah'ın adıyla. Yürümesi de Allah'ın adıyla. Demek ki Allah'ın adıyla demir alıyor, Allah'ın adıyla yürüyordu. İşte bu da bu noktada en sondur. Buna yaklaşma da olabilir. Belki atom denizaltısının ötesinde, güneş şualarından istifade etmenin ötesinde, ilme pek aklım ermez benim. Onun ötesinde, manyetik alandan istifade etmek suretiyle, havada yüzdürüyor, atmosferin dışında yüzdürüyor gibi vapurlar icat edecekler de, Hazreti Nuh'un Allah'ın adıyla yürüyen, Allah'ın adıyla duran, mucizevi vapuruna yakın bir duruma gelmiş olacaklar, fakat denizin içinde Bismillahi mecraha ve mürsaha ile vapur yürütemeyecekler.
Ondan sonra surenin yörüngesi ilim esasen. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bundan istifade etmesi. Ondan sonra kıyamete kadar ümmeti Muhammed'in istifade edeceği şeyler var. Yani her zaman Yakuplar olacak, her zaman Benjaminler olacak, Yusuflar olacak, Yudalar olacak. Her zaman öyle kapt olacak, rüya hakikati olacak. Bunlar sübjektif bile olsa bilgi kaynaklarını, bir kısım bilgi hakikatlerini, bilgiyle ortaya konan hakikatlere ulaşma adına vesile olacak. Yani her zaman olacak şeyler bunlar. Sonra arada fezlekelerde esas yapılan ihtarlar önemli orada da. Önemli şeylerden bir tanesi de işte bir Üstad Hazretleri'nin de dikkatini çekmiş. Ona vurguda bulunuyor. Zirveyi tuttuğu bir anda Tevfenni Müslüman ve Al-Hikmi ve Salihin demesi, yani bütün dünya nimetleri kendisine güldüğü bir anda bir ilahi iştiyakla bir tarafa göçmeyi arzu etmesi. Sureyi okuyunca da göreceksiniz çok derin hakaik var. Mucize var, keramet var, rüya hakikati var. Hapishane hakikati var. Hapishane bu insanları irşad etmesi var. Herkesin inanmaması, birinin inanması, birinin inanmaması var. Sonra sadık unvanıyla dışarıya çıkıyor. Dolayısıyla sadakatinden dolayı çok önemli bir pay ihraz ediyor. Sıkıntıları çektikten sonra Allah Celle Celaluhu arınmış gibi onu çok önemli hayatı bir yere getiriyor. Mısır halkında iman edenler oluyor, çok iman eden oluyor. Mısır'ın, Kıptilerin rengi değişiyor. Bütün bunlar hep o sure içinde anlatılan şeyler.
يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
Ey hapis arkadaşlarım, gelelim rüyalarınızın tabirine. Sizden biriniz efendisine yine şarap sunacak, öbürü ise asılacak, kuşlar da başını gagalayacak. İşte yorumunu istediğiniz iş böylece halledilip sonuçlandırılmıştır. Onlardan kurtulacağını anladığı arkadaşına, efendine benden bahset, susuz olduğumu hatırlat dedi. Fakat şeytan efendisine söylemeyi ona unutturdu. Böylece Hazreti Yusuf Aleyhisselam birkaç yıl daha hapishanede kaldı.
Bir gün bir büyük zatın huzurunda bulunuyordum. Bir iki talebeyi de beraber götürmüştüm. Yani o dönemde önde olan talebelerden götürmüştüm. Burayı naklediyordu. Öyle bir üslupla Hazreti anlattı ki burada ben hapishaneden çıkacağına ve işte yeniden saraya döneceğine inandığı insana, melikine beni haber ver falan dedi. Sonra da ona unutturdu, Allah unutturdu bu meseleyi. Dolayısıyla da felemise fissicin vid'atinin. Burada öyle ciddiyetiyle çok telif edemediğim bir gülme yaptı. Fakat siyak ve sibak itibariyle Yusuf Aleyhisselam'ın orada böyle yanıldığını, bir böyle safsağa düştüğünü filan öyle anladım. Bu 50 senelik bir vaka. Fakat böyle hala aklıma gelir yani. O zat da mümtaz bir zattı da. Demek ki insanlar diyecekleri, edecekleri şeyleri, her şeyi böyle inceleyip sık dokuyarak ortaya koyamayabiliyorlar yani. Evet. Bunu hiç açmamıştım. Ama yine de tam açmadım. Evet. O zat hakkında da olumsuz bir şey düşünmek istemem. Fakat hem gülmesi, böyle Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın sapsığına vermesi filan. Bu onun orada öyle anladım ben. Evet, azıcık rahatsız oldum. Peygamberani İslam bunları çocukluklarından itibaren anarken, ben Hazreti Yakup'un o diğer o kötülük yapan çocuklar için de aynı şeyleri söylemem. Fakat bazen haset küfrün yaptırtmadığını yaptırtır. Azmedemiyorlar, çekemiyorlar bunu. İşte hocamızın dediği gibi yani Yusuf Aleyhisselam da Bünyamin yani ikinci kız kardeşle evleniyor. Hazreti Yakup Aleyhisselam. Onların da anaları vefat ettiğinden dolayı da ablasından evvel vefat ediyor. Dolayısıyla o analığına ana diyorlar onlar yani. Hazreti Yusuf da Bünyamin analıklarına ana diyorlar. Onlar daha yaşlı başlı bir yönüyle daha işe yarar hale gelmişler. Bünyamin ile Hazreti Yusuf'a, hususuyla Hazreti Yusuf'a üstadımız baba şefkati falan diyor. İmam-ı Rabbani de esas misyonuna meseleyi bağlıyor. Fakat ikisini bir arabada düşünmek dahidir yani. Bir peygamber firasetiyle onun ileride ama nerede, nasıl, hangi ortamda önemli bir misyon eda edeceği kendisine keşfedilmiş olabilir. Kendinden sonra nasıl Hazreti Zekeriya Yahya'da Füsusül Hikem'de Muhyiddin İbn Arabi'nin bahsettiği gibi Yahya'da yaşıyor Hazreti Zekeriya Aleyhisselam. Yakup Aleyhisselam da Yusuf'ta yaşayacağını. Yakup ya, Yusuf ya. Evet. Yaşayacağını görmüştür de nasıl ki böyle evlat istiyorlar, misyonları kendilerinden sonra devam etsin diye. Dolayısıyla öyle bir mülahazaya bağlı. Ama bu babanın içinde çok daha derin, ön alınmayan, taşkın, böyle köpürüp duran bir şefkat haline gelebilir yani. Bir şefkat. Dolayısıyla da şefkatin bizim anlattığımız manada sizden çıktı diye şefkat duyma demek değil yani. Biraz da misyonuyla esasen sizin misyonunuzu eda etmesiyle, sizin için varisi has olmasıyla, hayrul halef olmasıyla şefkatinizin katlanması esasen mükaf bir şefaat, bir şefkat haline gelmesi. Evet, Enbiya-i Zam.
Hocam, İsrail oğullarının Mısır'a girmesine de Hazreti Yusuf Aleyhisselam tek başına saraya girip Mısır'dan çıkmasına da Hazreti Musa Aleyhisselam yine ufakken saraya girip yine çıkarıyor. Hazreti Musa Aleyhisselam o salih zat Şuayb Aleyhisselam'ın da 8-10 sene orada kalıyor bir müddet. Hazreti Yusuf Aleyhisselam bir yine 8 yıl gibi. Bu yönüyle bir 7-8 yıl.
Bilemiyor 8 mi daha ne kadar. Çünkü nazır oluyor bir yönüyle. Yani bu evde kalıyor. Çocukken evde kalıyor, büyüyor. Belli bir yaştan sonra hapishaneye giriyor. Bet-i-Sinin deniyor dendiğine göre 3'ten 9'a kadar demektir. Yani o kadar hapishanede kalıyor. Ondan sonra çıkıyor orada nazır oluyor uzun zaman. Bu çevreden geliyorlar.
bu 7 seneler var yani. Bir 7 sene, bir 7 sene daha. İşte o 2 sene, 7 sene, 14 sene zarfında orada nazırlık yapıyor yani. En azından yani bildiğimiz şey, hayır diyemeyeceğimiz şey. Rüyanın tabiri çerçevesinde. Ondan sonra babası ve kardeşler oraya geldiği zaman Cenab-ı Hakk'ın nimetleri tamam oldu diye Rabbi قَدْ اَتَيْتَنِ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِ مِنْ تَوْلَى حَدِثِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ اَنْتَ وَلِّيُّ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ تَوَفَّنِ مُسْلِمَ عَلَكُمْ الصَّالِحِينَ. Yani yapacağım bir şey kalmadıysa artık, bir insanın dini adına yapacağı bir şey kalmamışsa emanetini al demek düşer. İnsan yaşarsa dini için yaşar. Bunu kamil manada peygamberler sergilemişlerdir. Bu mülahazaya sahip olan insanlar, onların zilliyeti altında esasen aynı mülahazayı taşırlar. Dinine hizmet, seni tanıtma varsa yaşamanın bir anlamı var. Yoksa kendim için, evladım yal için, bir yandan Müslümanlık derken bir yandan da böyle saraylarım, villalarım, yalılarım filan deyip saltanat ve debdere.
Aslında onun hayat anlayışına göre yaşamak hep hizmeti yediğinde tabi bir konu altında hazır edilmişti. İlahi kelimetullah ve hatta hizmet varsa yaşamaya değerdir. Aksine bu hayatın ciddi bir anlamı olduğu söylenemez.
Evet, neye inanıyorsanız Cemal Hoca onu söylersiniz.